Ayrım 2.
Hristo dükkana bir müşteri geldiğinde konuşmasını hemen kesiyor, benimle Türkçe konuşmuyordu. Anladım kaygısını. O da içimden geçenleri sezmiş olmalı ki müşteri gidince, "Görüyorsun, müşteri gelince Türkçe konuşmuyorum. Ters etki eder," diye sürdürdü konuşmasını. "İstanbul'a gidip geliyorum. Gömlek bluz ithal etmek istiyorum ama Türk malı etiketi koymalarını istemiyorum." "Niye geldin?" diyeceksin. İstanbul'da hakaret ettiklerinde cevap verilemiyordu. Burada bana Turkos Supros, Türk dölü diye hakaret etseler ağızlarının payını verebilirim. Ama İstanbul'da her türlü küfürü hakareti ediyorlardı, cevap veremiyordum. Korkuyorduk, hep içimize atıyorduk. Hristo bir müşteri gelip gittikten sonra konuşmasını bana bir soru sorarak sürdürdü. "Solcusun, solcu olmasan buralara gelip bu konuyla ilgilenmezsin. Ama 1960 sonrasında İstanbul'da bizlere yapılan baskılara neden ses çıkarmadınız?" 1968-1969 ders yılında İstanbul Çapo Yüksek Öğretmen Okulu'na geldim. O zamanlar İstanbul'da Rumlara baskı yapıldığından, sürgün edildiklerinden haberim yoktu diye yanıtladım sorusunu. Ama yüzüm kızardı. O zamanki duyarsızlığımdan, bilgisizliğimden. Utandım o günlerdeki eksik solculuğumuzdan. Hristo sözü iki halkın düşmanlığına, insanların tutumlarına getirdi. Türk ve Yunan halklarının ne çıkarı var aramızdaki bu düşmanlıktan? İki devletin yöneticilerinin de suçu var bunda. Bugünlerde Korfu'da Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının toplantısı var. Şimdi Yunanistan Türkiye'yi veto ediyor. Bir gün Kıbrıs Avrupa Birliği'ne girecek. O da Türkiye'yi veto edecek. Böyle bunun sonu gelmez. Barış içinde yaşanmalı. İnsanların iyisi var, kötüsü var. Dünyada savaşlar ne zaman ortadan kalkarsa o zaman insan olunacak. O zamana kadar hayvan kalınacak. İki tarafın da kötü yanları var. Türk tarafını tutup Yunanlılara küfretmek kolaydır. Böyle bir kitap da yazabilirsin. Ama böyle kitaplar kiloyla satılıyor. Yunan tarafını tutup Türk tarafını suçlayabilirsin. Kolaydır. Zor olan iki tarafın da iyiliğini, kötülüğünü görmek, yazabilmektir. Sağduyulu yaklaşımından dolayı Hristo'ya teşekkür ettim. Müşterileri çoğaldı, kısaca Minioğlu'nun kızlarının öyküsünü özetledim. Denizlileri 1924 mübadelesiyle gelmiş insanları nerede bulabileceğimi sordum. Atina'da Anadolu Rumu çoktur. Neo İonya mahallesinin hemen hemen tümü Anadolu'dan gelmiştir. Şuradan tramvaya bin, Neo İonya durağında in, yukarıya doğru yürü, önüne çıkan ilk kahveye gir, sor. Çekinme, mutlaka biri sana yardımcı olur. Bir daha görüşmek dileğiyle ayrıldım Hristo'nun dükkanından. Dediği gibi Neo İonya meydanında karşıma çıkan ilk kahveye girip rakı içmekte olanlara Türkçe selam verdim. Oturuşlarını değiştirip selamımı Türkçe aldılar. Yanlarına buyur ettiler, nereden gelip nereye gittiğimi, kimi aradığımı sordular. Yanıtladım ne sordularsa. Kahvenin öbür masalarında oturanlar da ilgilendiler. Önce rakı içenler, sonra kahvenin içindeki herkes kendi aralarında masadan masaya yarı Rumca, yarı Türkçe konuşarak demirci Petro adı üstünde anlaştılar. Adresini tarif ettiler. İçlerinden biri, "Bu sıcakta zor bulursun, gel ben seni arabamla götüreyim," diyerek arabasına bindirdi. Eskişehirli demirci Petro Kabasakaloğlu. Vardığımızda Petro Kabasakaloğlu elindeki çekiçle bir demir parçasını örsün üstünde düzeltmeye çalışıyordu. Arabasıyla beni getiren tanıştırıp gitti. Petro Kabasakaloğlu'nu görür görmez ölen Ali Rıza dayımı karşımda görür gibi oldum. İçimden ılık bir şey aktı sanki damarlarıma. Kısaca amacımı açıkladım. "Hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin. Burası toz, pas, gürültü, rahat konuşamayız. Gel eve çıkalım, rahat konuşalım," diyerek evine davet etti. Balkona oturduk, hanımı, damadı, kızı yanımıza geldiler. Hepsi de yakın bir dost sıcaklığıyla karşıladılar. Bana sorulan soruları Petro Kabasakaloğlu yanıtlıyordu benim yerime. başından geçenleri sordum. Kapanmış yaralarını kanatmıştım sanki. Derinden bir oh çekti. Hangi birini anlatayım sorusuyla başladı anlatmaya. 1916'da Eskişehir'de doğdum. Anam babam Konya, Sile'dendi. Babam Horiton 50 yıl önce, anam İrini 20 yıl önce öldü. İki kızım bir oğlum var. Adlarını anamın babamın adlarından koydum. Maria, İrini ve Horiton. Eşimin anası babası Nevşehirliydi. Babamı menfiye aldılar. Taş kırdırıyorlarmış Van'da, Bitlis'te, Asi Yozgat'ta. Orada amele taburundaymış. Nasıl olmuşsa iki yeğeniyle birlikte Mısır'a kaçmışlar. Oradan da bir vapurla Selanik'e gelmişler. Ben 8 yaşındaydım. Ailemiz Mudanya üzerinden İstanbul'a geldi. Halam orada evlendi. İstanbul'da 5 ay kadar kaldık. Sonra bir Fransız vapuruyla Selanik'e indik. İstanbul'dayken babamla mektuplaşıyorduk. Selanik'e varınca babam bizi buldu. Selanik'ten Varya'ya gittik. Babam manifaturacıydı. Bir dükkan açtı, mekanımızı Varya'da yeniden kurduk. Fakat babam sıkıntısından kötü bir hastalığa yakalandı, 1935'te öldü. Ailemizin tüm yükü benim sırtımda kaldı. Fabrikaya girip çalıştım. Selanik'te körük çekmesini öğrendim. Makinist oldum. Bu demircilik de oradan geliyor. Sonra Atina'ya göçtüm, anamı yanıma getirdim. Çok çektim, çok çektik. Kimim kimsem yoktu. Tam takır kuru bakır. Gecemi gündüz edip çalıştım. Bu evi, her şeyi kendi emeğimle, kendi elimle yaptım. Mesleğim olmasa daha kötü olurdum. Damadımın biri Yunanlı, bu damadım Rum. İstanbul'dan 1965'te geldi. Benden bu kadar. Biraz da damadım konuşsun. Adım Nikolaos Filiopoulos. İstanbul'da Tarabya'da oturuyorduk. Şişli taraflarında tamirci çıraklığı yaptım. Her şeyimiz vardı. Akrabalarım, arkadaşlarım hala İstanbul'dalar. İstanbul'a gidip geliyorum. Evlerimizi, dükkanlarımızı görüyorum. İçine girmişler, kimseyi çıkartamıyorsun. Tarabya'da bahçemiz vardı. Birisi sera yapmış. Bunlar 70 sene öncesinin değil, 1965 yılının olup bitenleri. Haydi sen git, çıkar bakalım yerimizi işgal edenleri. Çıkar mı? Sen kimsin gavur? Haydi defol diyor. Bizim insanlara karşı bir kötülüğümüz yok. Şimdi sen buraya geldin, konuşmayıp kovarsam olmaz. Senin bana bir kötülüğün yok ki. Türkiye'de yayımlanan bazı gazeteler Atina'da satılıyor. Devamlı alıp okuyorum. İki gündür Kürtlerin arkasında Yunanistan var diye yazıyor. İzmir'e gittim, köylerini dolaştım. İnsanlar kardeş gibi kucakladılar beni. Ama Malatya tarafları çok kötü. Türk ve Yunan hükümetleri yalan söylüyor. Halkı kışkırtıyor. İşsiz, fakir insanlar açlıklarını unutsunlar istiyor. Lavrion'da Türkiye'den gelen ilticacıların kaldığı bir kamp var. Çoğu Kürt. Bizim hükümet de kışkırtıyor. Çok çektik. 1964'te Kıbrıs olayları çıktı, İstanbul'daki Yunan tebaalıları sürmeye başladılar. 100 dolar verip sınırdan gönderiyorlardı. 6 ay önce polis gelip haber veriyordu. Bu süre içinde mal mülk satamıyordun. Olan paranı da çıkaramıyordun. Verilen sürgün gününde polis geliyor, bindirip İpsala'dan gönderiveriyordu. Konuşmamızın burasında Niko'nun hanımı İrini geldi. Öğlü yemeğini hazırlamış. Yemekler soğumadan buyurun, yemekten sonra devam edersiniz dedi. Niko sözlerine ara verdi, hep birlikte yemeğe çıktık. İrini İstanbul yemekleri hazırlamış. Zeytinyağlı karnıyarık, biber kızartması, domates, biber dolması, börek, kavun, karpuz. İrini 3 gün önce kahve falına bakmış. Falda adının baş harfi K olan hiç tanımadıkları bir konuğun geleceğini görmüş. Niko'ya söylemiş ama inandıramamış. Gördün mü? Falım doğru çıktı. İnandın mı şimdi dedi. Madem ki geleceğimi önceden görmüşsün, falının doğruluğuna inandık. Şimdi bir de benim falıma bakıver dedim. Hiç nazlanmadı. Fal bakmak zevktir benim için diyerek kahve cezvesini fincanları çıkardı. İstanbul kahvesini nasıl istersin diye sordu. Orta kahvelerimizi içtik, fincanımı ters çevirip tabağın içine koydum. Olmaz öyle, önce salla, sonra kağıt mendilin üstüne kapa, dediğini yaptım. Fincanın üstüne bir drahmi koy, koydum. Soğusun, soğuttum. Başladı irini falıma bakmaya. Fakat faldaki duygusal incelikleri Türkçe anlatmakta zorlandı. Niko ve annesi çevirdiler. Başından çok işler geçmiş. Yakınlarda bir kız çocuğu olan, adının baş harfi G olan bir kadın sevmişsin. Başına çok belalar gelecek, fakat sonra iyi olacak. İrini ağzına sağlık. Yakınlarda soyadının baş harfi G ile başlayan ve bir kız çocuğu olan bir kadın sevdim. Bunu tam bildin. Aradığı Minoğlu'nun kızlarını bulabilecek miyim? Bir de bunu söyle bakalım. Annesi, aman ağzını hayır aç kızım. Bela da neymiş? Oğlum sen aramana bak, gerisini düşünme dedi. Birlikte gülüştük, fotoğraflarını çektim. Niko, Grabena'ya nasıl gideceğimi ince ince anlattı fakat Vroşna'yı haritada bulamadı. Hepsi yola kadar inerek uğurladılar beni. Nevşehirli demirci Yanni amcanın, tuhafiyeci İstanbullu Hristo'nun, Eskişehirli Petro Kabasakaloğlu'nun ve ailesinin anlattıkları, gösterdikleri yakınlık beni çok etkiledi. Güç ve şevk verdiler bana. İyi başladım. Bakalım sonu nasıl olacak? Bulabilecek miyim Minoğlu'nun kızlarını? Viran olmuş Vraşno. Atina'dan Selanik'e trenle, Selanik'ten Grabena'ya otobüsle ulaştım. Otobüs şoförü Vraşno'yu bilmiyor. Çevresindekilere, otobüs yazıhanesindeki biletçiye sordu, bilen yok. Yandaki kahveye gittik, biletçi yaşlı birini bulup sordu. Vraşno Türkler zamanındaydı, şimdi Anavrita oldu yanıtını verdi. Anavrita küçük bir dağ köyüymüş, dolmuşu otobüsü yokmuş, ancak özel taksiyle gidilebilirmiş. Yazıhanedekiler bir taksi çağırdı, pazarlığını yaptılar. Yarım saat sonra taksici beni Vraşno'da indirip sürdü gitti. Hava sıcak, gökyüzü aydınlık, dağlar yemyeşil, ekinler sararmış, daha biçilmemişti. 70 yıl önce doğup büyüdükleri topraklardan koparılıp buralara atılmış köylülerimi, aynı toprağın havasını almış, yaz yağmurlarıyla ıslanan Honaz toprağının burcu burcu kokusunu solumuş, kirazın alacasını gökçe kargadan, üzümün alacasını hayıt çiçeklerinden öğrenmiş, görmediğim ama görmüş gibi sevdiğim Rum komşularımızla, Minoğlu'nun kızları ya da torunlarıyla karşılaşıvereceğimin heyecanı sardı her yanımı. Sırtımda çantam, elimde bavulum etrafa bakınıyorum. Bir horoz tavuğun arkasına düşmüş, telaşlı telaşlı koşturuyordu. Benim varlığımı duymadı bile. Sanki Vraşno terk edilmişti. Ne bir çocuk sesi ne de bir insan sesi vardı. Honaz'a gelen bahçe komşularımız Hacı Dayı, Macur Mevlüt, Macur Muharrem, Biletçi Irza, Galip Süleyman. Daha niceleri baharın su arıklarını imece usulüyle kazarken, temizlerken, çiçekli meyve ağaçlarının altında hep beraber yemek yerken bizim oralar derlerdi. Vraşno Gala derlerdi. Anlayamazdım iç çekişlerinin nedenini. Bahçelerimizi hep aynı zamanda yetiştirdik. Sahipleri Palaoğlu, Sabuncuoğlu gibi Rumlarmış. Onlar gidince bakımsızlıktan alanlık, balkanlık olmuş. Çok sonraları bu topraklar Vraşnolu muhacir komşularımıza verilmiş. Babam da bir kısmını onlardan almış. Balkanlıkları, çalılığı aynı zamanda söküp bahçe ettik. Dikilen fidanlar bizlerle, çocuklarla beraber büyüdü, gelişti, yaşlandı. İlk dikilenler kurudu, çürüdü, söküldü yerlerinden. Babam çok meraklıydı yeni meyve türleri bulmaya. Nerede iyi bir kiraz cinsi duymuşsa, görmüşse gider getirirdi. Bursa'dan, İzmir'den, Samsun'dan, Hatay'dan, canı gibi bakardı ağaçlara. Don vurgunu yemesin diye gider geceleri saman yakardı erken açmış kiraz ağaçlarının aralarında. Getirdiği cinsler bir kere tutup meyveye durdu mu kıskanmazdı kimseden. İsteyene göz verirdi. Macur Mevlüt'e, Macur Muharrem'e, daha nice konu komşuya meyve gözü verdi. Onlar da bize domates, salatalık, biber tohumu verirlerdi. Kiraz zamanı Aydın Boğazı'ndan geliverir yağmur. Komşular kiraz cambazının tepesinden haber verirler birbirine. Elinizi çabuk tutun, Aydın Boğazı kapandı, geliyor seninki. Koşarak gelen bahar yağmuru cambazdan, ağaçtan ininceye kadar yetişir, ıslatırdı hepimizi. Alacıkların, tahtalıkların altına doluşurduk. Macur mevlütler bizim alacağa koşup gelirlerdi. Ateş yakılır, ıslananlar kurulanır, üst baş kurutulur, aç olanlar ekmek yerdi. Macur Mevlüt'ün hanımı Fatma abla bize beyaz peynirle yalnızca kendilerinin yaptığı mayalı fırın ekmeğinden dilim dilim kesip verirdi. Bizim oralarda diye başlayan konuşmalarını dinlerdim. Bizim oralarda yağmur şu yakadan gelir, şöyle yağardı. Bizim oralarda pınarlar böyle akardı. Bizim oralarda dağlar bildiğiniz dağlar değildi. Bizim oralarda, bizim oralarda diye diye ölüp gittiler. İşte şimdi bizim oralarında Vraşno'daydım. Beni ilk gören virane evler oldu. Terk edilmiş, yalnızlığım ve kimsesizliğim boynu bükük hüznü sarmıştı duvarlarını, kapılarını, pencerelerini. Bastığım toprak, soluduğum hava, tepeleri sisler içindeki karşıki dağlar bana bakıyordu. Gözlerinde yorgun bir özlem, bir daha hiç kavuşamayacağını istemeden inanmışlığın kahredici hüznü vardı. Dillerini kaybetmişlerdi. Sessizliğin sesiyle konuşuyorduk. Önce viraneler sordu gidip de dönmeyen sahiplerini. Sonra otlar, kır çiçekleri, sararmış ekin tarlaları sordu. Sonra önünde durduğum evden orta yaşlı bir kadın çıktı. Türkçe selam verdim, Türkçe aldı selamımı. Kimsin, nicesin, nereden gelirsin? Evler, dağlar, toprak, hava, su sustu. Köylülerimin yurdunu, toprağını görmeye geldim. E hoş gelmişsin, ben pek iyi bilmem Türkçeyi. Komşularımız iyi bilir, gel onlara gidelim. Bavulumu elimden aldı, meyvesinden dallara eğilmiş erik ağaçlarının altından geçip komşusunun evine vardık. Seslendi komşusuna, çevredeki evlere. Asma talvarının altına oturduk, duyanlar geldi. Talvarın avluya bakan üç kenarı pembe güller, yıldız çiçekleri nanelerle kaplıydı. Gülün yanında burma, yıldız çiçeklerinin üstünde erik dalları vardı. Baktım pembe gül, hoş gelmişsin diye bakıyor. Gittim yanına, öptüm pembesinden, koklaştık. Tıpkı bizim oralarınki gibiydi. Erik ağacının dalları hafif bir esintiyle, ye beni dercesine ince ince sallanıyordu. Vardım bir erik kopardım dalından, yedim. Mayhoştu, tıpkı bizim oradakiler gibi. Burmadan elimi yüzümü yudum, açtım suyu, hortumun ucundan doya doya içtim. Buz gibi dağ suyuydu, tıpkı bizim Kaya Pınar'ın suyu gibi. Komşular birer birer toplandılar talvarın altına. Her gelene beni ilk gören Anastasya Kastenidu tanıtıyordu. Buranın insanları, Vraşnolular 1924'te bizim köye, Honaz'a gelmişler. Buraları anlata anlata bitiremediler. Bahçe komşumuz Minoğlu'nun karısı, iki kızı da buraya gelmiş. Hem onları hem de onların yerlerini, yurtlarını görmeye geldim. Ev sahibi, biz Trabzon'dan geldik. Pontusluyuz, Laz'ız biz. Denizlili kimseye rastlamadık. Toprak çeker insanı. Biz de çok istedik, ah biz de görebilseydik yurdumuzu. Tavarın altında altı kişi olduk. Sırayla kendilerini tanıttılar. Hepsi de Vraşno'da, çevre köylerde doğup büyümüş. Anadolu'dan gelen büyükler zamanla ölüp gitmiş. Ana babalarından öğrendikleri Türkçe zamanla unutulmaya başlanmış. İçlerinde en iyi Türkçe bilen Sultana Kastenyudu'nun babası Sivas'ta pastırmacı, amcası da Kayseri'nin içinde kalaycıymış. Ailesi 1924'te Selanik üzerinden önce Kirivçi'ye, Kivota'ya gelmiş. Çok zenginlermiş. Buradaki yoksulluğa dayanamamışlar. Çabuk ölmüşler. Konuşmamız süresince Türkçe konuşmakta zorluk çekenlere yardımcı oldu. Stratos Savilidus'un babası İstanbul'da Tokatlayan Han'da çalışıyormuş. Zamanla Türkçeyi unutmuş. Ev sahibi Kerasa Gavriduda iyi Türkçe biliyor. Ailesi Amasya'dan gelmiş. Anası ölünceye kadar hiç Rumca öğrenememiş. Bugün döneriz, yarın döneriz diye bekleye bekleye ölüp gitmiş. İçlerinde en yaşlı, en görmüş geçirmiş olan Sultana Kastenidu anlattı genellikle. Biz gelmeden burada Müslümanlar oturuyormuş. Onlar gitmiş. Daha sonra Trabzon'dan 200 hane kadar Pontoslu Lazlar gelmiş. Boş olan evlere yerleşmiş. Geldiklerinde evler sağlanmış. Yağma, soygun, şu bu olmamış. Vraşno'ya Ermeniler de gelmiş. Yoksulluk, açlık insanların çoğunu alıp gitmiş mezara. İşler biraz düzeldi, düzelecek derken İtalyanlar, ardından Almanlar işgal etmiş buraları. Onlar kovulmuş, ardından iç savaş olmuş. Sonunda Vraşno viraneye dönmüş. İnsanların çoğu köyü terk etmiş. Kala kala 28 insan kalmış. Gençler gitmiş başka yerlere. Köyde bu yüzden ilkokula gidecek çocuk yokmuş. Okul kapanmış. Bazı tatillerde Almanya'da çalışanlar falan geldiklerinde köyün nüfusu 80'i 100'ü bulurmuş. Buraya geldiklerinde Lazlar sadece mısır ekmeği yerlermiş. Bunu gören yerli Yunanlılar, "Bunlar ne kadar yumurta kırdı gene bugün? Bu kadar yumurta yenir mi?" derlermiş. Anastasia Kastenidu, "Yeter bugünlük bu kadar. Yarın devam ederiz. Misafir uzaktan geldi. Yorgundur, acıkmıştır." diyerek sohbetimizi kesti. Beni evine götürdü, konuk odalarına buyur etti. Eşyalarımı koydum. Bir süre sonra eşi Haralambos Kastanidis geldi. Anastasia beni eşine tanıttı. Lambis camdan bir insan. Almanya'da uzun yıllar çalıştıktan sonra kesin dönüş yapmışlar. Türkçe anlaşamadığımız yerde Almanca ile devam ediyoruz. Lambis'in babası Konstantinos Trabzon'da bakırcıymış. Öğle yemeğini yedik, dinlendik. Sıcağın etkisi biraz geçti. Lambis ve Anastasia ile beraber köyü dolaşmaya çıktık. Lambis, Vraşno'nun gelmişini, geçmişini, karşılaştığımız viranelerin öykülerini iki adımda bir durarak anlatıyor. Vraşno'nun kuzeyinde Arnavutluğa kadar uzanan Pindos Dağları, güneyinde Vanis Dağı vardır. Pindos Dağları'nın eteğindeki büyük vadiden Venetis Nehri akar. Güneş Ludros Tepesi'nin ardında batar. Arnavutluk yayan iki gün çeker.